Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Şimdi hocam geçen hafta güzel konular konuştuk. Tasavvufu ve şeriatı anlatmaya çalıştık. Şeriatın tasavvufu koruduğunu, mistik hayatın kuralsız, şeriatsız olmayacağını söylemiştik. Bu hafta biz tekrar yine eski kitabımıza geri dönelim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya Saadet adlı eserine. Şimdi yolculuğun batini edepleri. Yani hocam yola çıkarken işte 3P'yi duydunuz mu hiç?
Neyi temsil ediyordur hocam?
3P diyor bizim Hasan Kemal hocamız. Para, pasaport, pilet diyor hocam. Bileti P'ye çevirmişler.
Bizim Karadeniz usulü olur hocam, sorun
oluyor
yok.
Oluyor değil mi hocam? 3P oluyor. Bazen böyle zorlama şeyler oluyor tabii.
Hayır, daha güzel işte, akılda kalıcı, ben unutmam daha. Eyvallah. Yani. Para, pasaport, pilet.
Bilet ama aslı. Şimdi bir de böyle bir sufi, olgun bir insan yaptığı her işi şuurunda yapar ya.
Evet.
Yani o ruh alemimizle alakalı kuralları söylüyor şimdi. Batini kurallar dediği bunlar. Dini bakımdan kendisine bir fayda temin etmeyecek olan sefere çıkmamalıdır. Yani gittiğimiz her seferde bir amaç olmalıdır diyor Gazali Hazretleri. Yani sırf böyle gezeyim, hani manasız, nasıl diyeyim hocam? Bugün gerçekten manasız şeyler de artık mana olmaya başladı değil mi?
Evet, yani insanlar boş zamanlarında deli oluyor bazen. Mesela pazar sendromu var hocam, pazartesi sendromu dışında. Ne yapacağım? Hafta sonu sendromu daha doğrusu. Ne yapacağım ben? Şimdi ne yapacağını bilememenin verdiği bir şey var yani insanda. Huzursuzluk hali. O zaman şuraya gideyim. Gidiyorsun da niçin gidiyorsun? Ya da şunu yapayım da hani ne?
Bir de şöyle bir şey var hocam, onu sorayım. Selfie yaparken uçuruma düşüyor. Kayanın tepesinden çıkıyor, oradan düşüyor, yuvarlanıp ölüyor. Hani böyle manasız, tehlikeli işlerde insanlar sanki böyle bir şey gibi görmeye başladılar. Eğlence, adrenalin yükselsin falan diye.
Evet, çünkü insanlar hocam şey, böyle kendini gösterebilmek için, bu işte gösterişçi bir toplumda yaşıyoruz ya hocam. Hatta buna gösteri toplumu diyor bazı sosyologlar. Yani her şey ve herkes gösteri halinde. Yani hani Hoca Nasreddin'in ye kürkümü ye misali yani. Şimdi her şey gösteriye dönüşmüş. Dolayısıyla ama gösterinin ilgi görmesi lazım. Şimdi normal bir yerde selfie yaptığın zaman kimse ilgi göstermiyor. Hocam özellikle TikTok'ta dehşet bu anlamda marjinal şeyi çekenin yaşamını riske sokan videolar yani.
Ve aile hayatının sonu artık. Dün bir haber okudum. Karı koca boşanıyorlar. Hakikaten gerçekten de kadın olmadık yani işler yapıyor TikTok'ta. Herkes beni görsün, beğensin diye. Yani şunu diyebilir miyiz?
O çocuk
hocam?
Bir de TikTok'ta hocam çocuk düzeyinde de kullanıcılar var. Ve düşün, çocuk diyelim ki hocam çatının kenarına geliyor. 5 katlı binada, 10 katlı binada orada selfie yapıyor ya da orada video çekiyor. Niye? İlgi çeksin diye. Ya normal video ilgi çekmez ki hocam. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Herkes daha fazla kışkırıyor. Daha aşırı şeyler, daha değişik şeyler, daha garip şeyler. Yeter ki ne yapsın? İlgi çeksin yani.
Suyun altında en zehirli balıkla işte dans ederken ölen dalgıçlar var. Ya kardeşim, dalgıçlığın bir amacı var. Hani bir balığı incelemek için de belki yaklaşırsınız ama sırf resim çekeyim de herkes bana baksın derseniz, ki şöyle bir şey diyebilir miyiz kıymetli hocam? Normalde gitmeyeceği bir yere sırf görüntü vermek için gitmek, evet, bence hakikaten manasız bir yolculuktur. Ya ben şimdi dağ başında tefekkür ederim, temiz havayı içime çekerim, olabilir. Ama gideyim de şimdi Ardağ'ın şu zirvesinde bir resim çekeyim, Bayezid hocam da beni like yapsın. Düşüp öldüğün zaman Allah'ın nasıl hesabını vereceksin bunun?
Evet, işte şey, bir zamanlar hocam mesela pul koleksiyonculuğu çok yaygındı. Şimdi şu olabilir, pulların
tarihi gelişimi,
şunlar bunlar gibi böyle, ama sadece pul biriktirmek için biriktirmek. İnsanlar hocam bu tür yaşamın kıyısında köşesinde kalmaktan kaynaklı garip davranışları olarak görülüyor bunlar. Yaşamın merkezinde yer alamamanın getirdiği bedeller olarak görünüyor bunlar.
Hocam sufilikte şöyle bir anlayış var. Dünya hayatı çok kısa. Gideceğimiz yol uzun. Bir saniyen dahi israf etme, boşa geçirme.
Evet.
Modern insanda şu var. Yolculukta bir şey yok. Uzun bir hayat. Ölüm de yok zaten. Ölecek olan komşumuzdur, hasta insanlardır. Ben hasta da olmam, ölmem. İnsanda gerçekten böyle bir sahte bir psikoloji var.
Hocam onun için mesela modern şehirlerde kabristanlar, mezarlıklar hep uzak tutulur. Bizim Karadeniz'de hocam ilginç bir uygulama vardır özellikle şeylerde. Trabzon, Rize, Artvin taraflarında evinin bahçesini hocam tarlasına defneder yani.
Onu ben de gördüm sizin memlekette ama sebebini de öğrendim hocam. Sebebi de pek hayırlı değilmiş. Yola gitmesin arsamız diye yapıyorlarmış diye de duydum.
Bir kısmı öyledir mutlaka. Onu o şekilde kullanan ama çoğu öyle değil hocam. Şey mesela hani yol geçmiş ama yolun mesela Rize Çayeli'nde komşuyu biliyorum yani hocam. Yol var. Yolun hemen altında. Eviyle yolun arasına koymuş şehit çocuk. Annesi her sabah kalkar, ritüeli var yani. Sohbet eder, muhabbet eder. Ölümle yaşam iç içedir yani. Ama şey ölümü gizler hocam. Modernite ölümü gizler. Mesela evde çok sıcak doğru. Yatağında ölmek diye bir şey yoktur. Nerede öleceksin? Terminalde. Terminal deyince şaşırıyorlar. Hastanelerde hocam, büyük hastanelerde terminal bölümü vardır. Benim yeğenim bir ara orada hemşire olarak çalışıyordu. Şey diyordu, Ali abi diyordu, bugün 5 tane paket yaptım. Paket dedi, ölmüş insanlar yani.
Artık laikleşiyor dilde tabii.
Evet.
O saygı da kalmıyor.
Kalmıyor. Oradaki jargon o. Mesela terminalde hocam artık tıbbın herhangi bir katkıda bulunamayacağı insanlar. Normalde bunlar nereye gitmesi lazım hocam? Evine gitmesi lazım. Ama insanlar artık ölümle yüzleşmek istemiyor.
Evinde görmek istemiyor. Annesinin babasının yanında öldüğünü görmek istemiyor. Hastanede ben görmeden ölsün diyor. Evet. Mezarlıklar şehrin dışına atıldık şimdi.
Evet.
Mezarlık da görmüyoruz.
Ve ölüm, ölüm sadece hocam nerede görüyorsunuz? Televizyonda, medyada görüyorsunuz. Oyun, bilgisayar oyunlarında görüyorsunuz. Ölmek, öldürmek yani böyle değişik bir şey böyle yani ölümün orijinalitesini, ölümün duygu durumunu yaşatmayacak şekilde görüyorsun yani. Bu neye yol açıyor hocam? Mesela şiddet dürtüsünü artırıyor. Mesela çocuklarda hocam bu tür filmler ve bilgisayar oyunları ile muhatap olan çocuklarda hocam şiddet dürtüsü çok artıyor. Çünkü ölümün gerçekten ne olduğunun farkında değil yani. Ya da yaralamanın ve eziyetin ne olduğunu onu bir tiyatro gibi görüyor yani.
Orada alıştığı için dışarıda bir adamı vurup öldürse oyunu oynadığını zannediyor sanki.
Evet. Ve mesela kendi aralarında şiddet dürtüsü olan çocuklar oluyor. Ya da hayvanlara hocam inanılmaz eziyetler eden çocuklar var. Bunun bir arka planı var yani. Deneysel çalışmalar da var. Sonuçta şiddet içerikli filmler izleyen çocukların hocam kendi aralarındaki şiddet eğilimi yükseliyor. Bu şiddet illa hocam fiziki şiddet olması gerekmiyor.
Psikolojik olabilir.
Tabii aşağılamak, dışlamak, yok saymak, hor görmek, lakap takmak vesaire gibi.
Hocam bu ara gençler arasında zaman zaman bir parkta falan geçerken inanın hayal ediyorum. Acayip küfürlü konuşmalar. Yani arkadaşını aşağılıyor o anda.
Evet.
Ağır bir küfür yapıştırıyor ona. Ya böyle bir dostluk ben anlamıyorum. Yani düşman yapmaz bunu ya.
Evet hocam bu şeyin de mesela son zamanlarda yeni kuşak komedyenleri izliyorum yani YouTube'da. Yeni kuşak komedyenler aslında eskide de vardı ama bu kadar değildi. İki lafın birisi hocam çok ağır bir küfür.
Bir de bu insanların hayatına
şimdi bu kuşak alay almak bunları, değil mi? Tabii bu kuşak mesela onu izliyor. Ben diyelim ki bizim izleyicilerimiz yeni kuşağı, dinleyicilerimiz yeni kuşağı bilmeyebilir belki. İsimle vermek istemiyorum ama mesela eski kuşaktan bir tanesini söyleyeyim. Huysuz Virjin mesela. İnsanlar hocam onun programına niye gidiyordu? Sırf Huysuz Virjin bana satarsın, bana hakaret etsin, bana böyle gel diyor mesela yani.
İlginç. İnsan ama değişik bir varlık. Ne kadar manasız şeyleri seviyor.
Evet.
Yani güzel güzel konuşmak, anlaşmak varken.
Evet.
Yani affedersin hayvanların hırlaştığı gibi ortam özeniyor. İnsan hocam insanın kamilliği bırakıp ahsenin takvim sırrını bırakıp esferin safiline talip oluyor.
Evet. Değişik şimdi bir hocam, varlık. Mesela sadizm diye bir şey var. Nedir? Eziyet etmekten hoşlanmak. Bir de mazoşizm var hocam.
Eziyet görmekten hoşlanmak.
Yani işte buluyor hocam birbirini.
Ya insan kadar tehlikeli varlık yok değil mi hocam?
Öyle hocam. Yani mesela bir leopar hocam bir yavru doğurdu ya da bir öküz başta antilopun bir yavrusu oldu. Onun öküz başta antilop olacağı garantidir. Ya da leoparın yavrusunun leopar olacağı bir garantidir. Bir şey hocam, çınar tohumu. 200 tanesi hocam 1 gram yapıyor.
Uf.
200 tane çınar tohumunu topluyorsun hocam 1 gram yapıyor yani. O tohumun hocam bir çınar olacağı
garantidir.
Programla Garanti. Ama insandan doğmak hocam, insan olmak için garanti değil.
O yüzden maneviyat, psikoloji, pozitif psikoloji, işte spiritüel psikoloji gerekiyor değil mi hocam?
Evet yani.
Eyvallah. Şimdi hocam dedik ki kendisine faydasız olan seyahate çıkmamak. Bu bir.
Ya da ya, ne yaparsan bir anlam yüklersin ona.
Tabii. Dersin ki mesela dağ başına yürüyüşe gidiyoruz ama orada Allah'ın yaratıcı çiçekleri görelim, tefekkür edelim.
Evet.
İşte başı karlı dağlara bakalım.
Gökyüzünü seyredelim. Şehirde göremiyoruz hocam
o gökyüzünü. O zaman ne oluyor bu sefer? Şunu diyeyim İmam Gazali Hazretleri. Bunu çok hoşuma gider. Ben sıklanırım bunu kıymetli hocam. Tasavvuf diyor adetleri ibadet haline getirir. Gezmek adettir. Yani insanlar boş boş gezer bazen. Hı hı. Ama sen onu bir ibadet haline getir. Allah Allah, bu ağaçlar ne güzel, bu çiçekler ne güzel. Şu gökyüzünde çatlak yok. Evet. Şu kar ne güzel, Allah'ın yarattığı bir şey.
Ya aslında hocam yaşama renk katan da bu oluyor yani.
Bunu Hayret Makam diyorsun ya hocam. Siz evet. O zaman bahsederseniz bundan.
Yani aslında mesela bilimin de hocam, sanatın da felsefenin de kökeni şey kabul edilir. Hayret ve merak kabul edilir yani. Ve tasavvufta da zirve noktada hayret ve hayret kelimesi ile hayranlık kelimesi aynı kökten geliyor değil mi hocam? Evet. Yani Yaradan bize her şeye hayret ettirerek hocam, doğada kulağa en büyük olan canlı hangisi?
Fil.
Fil. Ama fil sadece kulağıyla duymuyor hocam. Ayak tabanlarıyla duyuyor.
Ne kadar ilginç.
Şimdi ne oluyorsun? Yani Allah seni şaşırtıyor, hayrete düşürüyor. Niye? Hayranlık gelişsin diye, Allah'ı sevesin diye. Çünkü Allah seni zaten seviyor. Çünkü seni özene bezene yaratmış yani.
Alemi sadece, de bizim için yaratmış.
Evet. Şey. Yani şu parmak izlerin farklı ama göz bebeğindeki göz bebeğin de farklı. Demek ki Allah sana özel, seni ismen, cismen, kişi olarak. Ben çocukken çok merak ediyordum. Allah beni Ali olarak biliyor mu acaba diye. İlkokul yani böyle şeyde, 4'te 5'te yani.
Biliyormuş demek ki, bilmez mi?
Yani hani şey, çocuk aklı ya, düşünüyorsun. Şimdi mesela bildiği zaman, bildiğini bildiğin zaman yani, o zaman şey duyuyorsun yani. Çok onurlanıyorsun yani. Ne demek Allah beni biliyor yani. Ya. Şimdi hani Kur'an'da geçiyor hocam. Yani Allah insana şah damarından daha yakın. Sorun şu, sen ne kadar yakınsın? Yani Allah senin şah damarına kadar yaklaşmış ama sen görmezden gelirsen o zaman Allah'ın yakınlığını hissedemezsin yani.
Hissettiğin zaman da müthiş bir hayranlık.
Evet.
Müthiş bir güç.
Güç.
Yani benim arkamda evet. Allah'ım var.
Evet.
Rabbim benimle beraber diyen bir adam
evet.
Pek çok fobileri yener herhalde. Kedi evet. Köpekten, yükseklikten falan korkmaz.
Bir ara paylaşmıştım hocam şey yani. Yani hani üç harfler derler ya bizde. Ya o sende ruh ne, ilahi bir nefes. Ya üç harfli değil, dokuz harfli olsa ne olur yani?
Bir vuruşta 900 tanesi.
He. Ama sen ne yapacaksın? Yani o ruhuna sahip çıkacaksın ki o ruh da sana sahip çıksın yani.
Eyvallah. İkinci bir kural çok ilginç. Yola çıktıktan sonra kalbinde bir noksanlık hissederse geri dönmelidir. Şimdi hocam yola çıktınız, şüpheye kapıldınız. Ya gitmeye değer mi? Veya bu kullandığım araçta bir sıkıntı var mı? Amacınızda veya aracınızda bir sıkıntı hissettiniz. Yani şunu diyor hocam, bunu psikologlar çok söylüyorlar. Gut feeling diyorlar. İçgüdü diyorlar. İçgüdüler kolay kolay yanılmıyor. Ona uy. Hatta büyük CEO'lar çok böyle yağlı ballı bir anlaşma yapacaklar. Sonra ne vazgeçiyor adam? Ya her şey, şartlar %100 uygun. Diyor ki çalışanlar, ya efendim neye vazgeçtik? %100 karlı, %500 karlı evet. Bir iş. Son anda diyor içime bir şey, şüphe düştü. Ama diyor herhangi bir şey var mı? Delil, elinde kanıt. Yok, hiçbir şey yok. Ruhumda bir sıkıntı hissettim, vazgeçtim. Yani hocam bunu genellemek de mümkün esasında. Yani insan belli kemale eriştiği zaman hatta hadis-i şerifte geçiyor. Günah diyor sana sıkıntı veren şeydir. Ruhuna bir şey sıkıntı veriyorsa
uzak
bir mekruh, bir günah, bir olumsuzluk var yani kesin. Sevap da diyor ruhuna böyle ferahlık veren şeydir. Hiçbir insan birine yardım ettiğimiz zaman üzülmez herhalde, değil mi? Seviniriz. Ama birinin bir malını kırsak, bozsak üzülürüz. Hani şunu diyeceğim. İçimize şüphe ve bir şey duyarsak, bir seyahatle alakalı ne bileyim böyle bir kötü düşünceler, vazgeçmek mümkün. Hatta tavsiye edeyim İmam Gazali bunu. Ama şunu da söyleyeyim kıymetli hocam. Şimdi bazen başım çok geliyor. Sabah bizim çocuklar kalkıyorlar. Baba biz hastayız. Ya oğlum diyorum, yani hiçbir MR'si yok.
Nasıl hastasın?
Burnun akmıyor, öksürmüyorsun. Akşam biraz geç yatmış kerata. Hastayım. Şimdi tabii yani şunu demek istiyorum. O okul yolculuğuna çıkmamak için kaytarma bahanesi. Ama tabii yetişmiş bir insanda bu ciddiye alınmalı hocam. Ama ham insanlarda...
Evet, ya da mesela çok kuşkucu insanlar var hocam. Hmm. Çok kuruntulu insanlar var. Onlar da kendi sezgilerine güvenmemesi lazım yani.
Çok güzel. Yardım alması lazım belki dışarıdan.
Evet. Onlar için tehlikeli bir şey. Ama sezgisi güçlü olan insanlar, altıncı hissi güçlü olan insanlar var. Onların şeyi önemli. Sezgileri ne diyor önemli. Ve şeyde hocam, psikolojide eskiden sezgiler şeye katılmazdı. Mesela Jung, özellikle hocam Carl Gustav Jung sezgiyi vurgulayan psikologlardandır. Ondan sonra giderek sezgi daha fazla vurgulanmaya ve önemsenmeye başlamıştır yani.
Hatta şu anda hani bizim de bir laf var sufilerin, kalpten kalbe yol vardır.
Evet.
Ben şimdi sizinle oturup konuşuyorum. Siz bana çok iyi davranıyorsunuz. Ben de size çok iyi davranıyorum ama kalbimizde birbirimize karşı bir şey var. Yani şüpheliyim veya sevmeme durumu var. Bunu hissediyorsunuz.
Evet.
İstediğiniz rol yapın. Aa hocam, ben sizi çok severim falan, işte çok kıymetlisiniz benim yanımda deseniz de ruhtan ruha bir yol var.
Evet.
O yalan söylemiyor. Hatta Ali Efendimiz birisi gelmiş. Demiş ki Hazreti Ali, ben seni çok seviyorum. Yalan söyleme demiş. Ben ya demiş, nereden anladın yalan söyledi mi? Valla demiş, kalbe baktım. Ben de demiş, sana karşı sevgi uyanmadı.
Hmm.
Ve senin bu sözün yalan olduğunu anladım. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Hani körle gezer şaşı kalkar derler ya.
Evet.
Aynen bunun gibi.
Bir karşılığının olması lazım yani. Bir yankısının, etkisinin olması lazım.
Sokakta bir size bir şey istedi. İçinde bir korku düştü. O adamla kaçın yani. Kesin sizi kandırmak için. Hani bazen böylese kumpasa getiriyorlar. Böyle bir acındırma halleri falan şey oluyor ya.
Evet.
Hemen oradan uzaklaşacaksınız. Ne bileyim, böyle tehlikeli yerde özellikle. Biraz da bu tür içinize korku düştü mü? Bunun araştırmasını yapmışlar Amerika'da. Bu, efendime söyleyeyim, işte pek çok mağdur insan var. Kurban. Bir cinayetin kurbanı, bir suça kurban olmuş. Diyorlar ki ya, sen bu adamla alakalı bir içinde bir şey, kötü düşünce gelmedi mi? Geldi diyor. Ama diyor, utandım diyor hayır demeye. Şimdi ya bu adam siyah mesela, beyaz bir insan. Hmm. Ben buna hayır dersem, bana yardımcı olmak istiyor, ırkçılık yapmış olurum. Siyahi ya şimdi bu. Ne yapayım? Yardım etsin, taşıyıversin eşyaları evime kadar, ne olacak? Halbuki adam evi gelince bıçak çekip mesela soygunculuk yapıyor gibi.
Evet.
O yüzden bu tür mağdurların hepsi diyorlar ki ya biz bundan şüphe etmiştik. Keşke o şüphemizin peşinden gitseydik. Buradan yola çıkarak şunu demek istiyoruz. Yani bir yola çıktınız, bir işe gireceksiniz, bir alışveriş yapacaksınız. İçinizden gelen sese kulak verelim diye düşünürüm şahsen hocam.
Yani insan zaten kendini test eder hocam. İçindeki bu ses onu hani genellikle neye götürüyor yani? İyiye mi kötü götürüyor? Mesela öğrencilerde de şey var hocam. Bazı öğrencilerde mesela aklına ilk gelen hocam seçenek doğru çıkıyor.
Hocam orada bazılarında duralım.
Bazılarında ise ikinci hocam, seçenek.
Aklımıza ilk gelen seçenekle alakalı duralım hocam. Onunla alakalı bir menkıbe anlatacağım şimdi size ama ikinci bölümde.
Tamam hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, biraz önce dediniz ki akla ilk gelen şey mi doğru, ikincisi mi? Sami Efendi Hazretleri bir gün yanındaki bir kardeşine diyor ki, evden bir kumaş istediler. Şuradan bak ve beğen diyor. O da ilk göze çarpan güzel bir şey bu efendim, olur mu diyor. Bir gün sonra diyor ki, ilk gördüğünde beğendiğin Rahman'dandır diyor. Rahmanidir. Ruh ilk gördüğünde ruh hemen seviyor. Ama sonra aklımız diyor ki ya işte bunu giyersem komşularım ne der? Arkadaşlarım işte bu şöyle renk derler. Akıl şeyi bozuyor. Ruhun senkronizasyonunu. O yüzden ilk gördüğümüzde beğendiğimiz veya ilk gördüğümüzde korktuğumuz, çekindiğimiz, hoşlamadığımız tipler %80-90 oranında doğru çıkıyor hocam.
Hmm.
Bunu maalesef psikologlar reptilian brain diyorlar. Efendim işte bizim o sürüngen beynimiz, sürüngen iken o evrim aşamasında neymiş? O avcı, tehlikeli varlıklardan kurtulmak için böyle bir duygu geliştirmişiz de. Ya kardeşim şuna ruh desene. Ruhu fizik boyutu aşıyor.
Evet. Şimdi ruh diyemeyince hocam, geçen programda bahsettik yani enerji diye ifade edenler var. O zaman şey diyorlar, ruh kavramı yerine enerji kavramını kullanıyorlar yani.
Bu da ayrı bir.
Evet.
Yani ruh dememek için her şeyi söylüyorlar kısacası.
Hatta hocam şey, ruhu elektromanyetik dalga olarak açıklayan bir böyle tasavvuf adına bunu yapan bir isim vardı yani. Ruhu elektrik ve manyetik dalga olarak açıklıyordu.
Çok da kitap yazan birisi miydi o?
Evet.
İsmini vermeyelim şimdi.
Evet, vermeyelim. Hatta şey, cehennem güneştir falan yani.
Gidince görüşün demek lazım. Hocam üçüncü bir madde seyahatle alakalı. Hangi şehre giderse gitsin, ölü veya diri olan o şehrin büyük alimlerini ve türbelerini ziyaret etmelidir. Bunu çok hoşuma gitti kıymetli hocam. Ya sırf gidiyorsunuz güzel bir beldeye. Tamam, ağaçları güzel, dağları güzel olabilir. Birkaç tarihi eser de vardır ama ya o tarihi eserlerden çok daha büyük Allah'ın yarattığı insan var orada. Allah'ın dostu var.
Evet.
Ölü veya diri. Şimdi ben bakıyorum, buna hiç dikkat etmiyoruz sanki.
Evet. Halbuki hocam şey, insanın böyle dostlarıyla ve istisnai insanlarla görüşmesinin ona katacağı şey olağanüstüdür yani. Yani bazen bir kitap okumaktan daha fazla katkısı olabilir bir sohbetin, bir muhabbetin yani.
Beraberliğin, sohbetin öyle bir bereketi var ki.
Evet.
Ondaki bilgileri de siz esasında fark etmeden emiyorsunuz. Evet. Gazali'de okumuştum, çok güzel bir şey söylüyor Gazali. İnsan fıtratı diğer fıtratan çalar diyor. Yani sizin cömertliğiniz, beraber olduğumuz zaman benim fıtratım yani ruhum sizin ruhunuzdan alıyor özellikleri. Çalmak kelimesi biraz öyle kullanılmış, yasrık diye geçiyor.
Yansıyor yani.
Yansıyor. Korkaksak bir korkak bir cesur adam da korkutur. Çok
evet.
Cesur bir adam vardır. Korku arkadaşını geze geze korkaklaşır. Çok cömert birisi vardır. Cimri birisiyle geze geze cimrileşir. Kardeşim enayi miyimler ya? Onu ben ısmarladım, şunu ben ısmarladım. Oraya gittik ben ödedim, şunu ben verdim. Yeter artık diye adam imkanı olmadığından değil de inadından cömertlikten vazgeçer. Bu yüzden bu özellikle hayattaki alimleri ziyaret etmek, velileri, arifleri çok kıymetli.
Evet, insan bir de böyle uzak yerlerde bulunduğu zaman hocam, yani tatile gittiğin yerde diyelim ki bu ziyareti yaptığın zaman, evinden, yaşadığı şehirden uzaklaşan insanın alıcılığı daha yüksek oluyor.
Alakası kesiliyor çünkü.
Evet, ya bu burada bir de şey, odak noktası, yoğunluğu, iş güç, işte o trafik, o yapılacak işler, projeler falan filan, ama şeyde kafa daha dingin yani, dışarıda daha alıcı pozisyona giriyor.
Gençlere bunu tavsiye ederim kıymetli hocam. İnsan ziyareti, arif ziyareti, bizden daha bilgili insanları, alim deyince illa din alimi anlamayalım.
Evet.
Siz matematik çok
bilgi, bilgin ve bilge insanlar
bilgi
yani.
Bilge ve bilgin. Bir de şu var, bu kültürü kaybettik sanki bugün. Ben gelip kapınızı çalsam şimdi. Ali Rıza Bey hocam, ben sizi ziyarete geldim desem, ev kardeşim randevu almadın. Sen nereden çıktın, sen kimsin? Şimdi böyle bir tabii artık bu işte ölmeye başladı maalesef. Evvelden bakıyorsunuz, Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri, diğer büyük Allah dostları hem hayattakiler ziyaretleşmeye çok özel yer ayırmışlar. Gelen ziyaretçi kabul edip bize çay kahve dağıtıyorlar,
evet.
Sohbet ediyorlar. Şimdi aman kimse eve gelmesin, illa buluşacaksak bir kafede buluşalım. Müzik ortamında, cazlı mazlı böyle lüzumsuz görüntülü bir yerde. Ben bazen diyorum şu, kapatır mısınız şu televizyonu diyorum. Abuk subuk danslar yapıyor orada. Siz sohbet edeceksiniz.
Edemiyorsunuz.
İster istemez gözünüz kayıyor.
Kayıyor, evet.
Veya çirkin bir müzik ve yüksek sesli.
Evet.
Şimdi yani böyle bir çağda yaşıyoruz. Bu ziyaretleşmeler de çok ölmeye başladı. Eskiden insanların köy odası olurdu. Köylerde bile. Her evin de hatta odası olurmuş bazı köylerde. Siz geçerken uğruyorsunuz. Falanca ağayı ziyaret edeceğim. Falanca efendiyi. Hem misafir kalıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bir de ilim ve hikmet sahibi oluyorsunuz. Bugün bunda sen kayboldu. Artık kapılarımızı kapattık.
Evet ya, ama sonuçta insan bunun da bedelini ödüyor hocam. Ve şey, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşıyor. Akrabalıklar içerisinde bile insanlar kendilerini yapayalnız hissediyor.
Yani şu an İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.
Evet.
Halkın %10'u mu %20'si mi ne? Günler geçiyor, bir insanla konuşmuyorlar. Ve bir kısmı intihar etmeye kalkıyor, bir kısmı hasta oluyor, yardım alamadığı için acı çekerek ölüyor. Ve psikolojik olarak çok müthiş bir bozgunluk var. Hatta Japonya'da filan bazı insanlar hapse giriyorlar suç işleyerek. Sırf orada birkaç ay hoş vakit geçirmek için.
Hmm, insan hoş vakit geçer mi?
Adam diyor evimde hapis hayatı yaşayacağım ama hapishanede hiç olmazsa diyor 30-40 tane kovuş arkadaşım olur. Hmm. Onlarla hayal kurarız, oyun oynarız. Efendime söyleyeyim.
Bizim yeri bizim hapishaneleri gibisi ya, hani Türk filmlerinde gösterilir ya hocam. İşte şeyin ağası vardır. Her koğuşun bir ağası vardır, çaycısı vardır, yamağı vardır, temizlikçisi vardır, bir hiyerarşi, bir ama bir aynı zamanda bir sohbet, bir muhabbet yani.
Var hocam, ben birkaç kere hapse girip çıktığımı söyleyeyim, hani suçlu olarak değil de hoca olarak ve vaiz olarak teravih namazı kıldırmak için de gittim olmuştu. İnanın bazı hapishaneler insanı özeniyor, suç işlemi yanlış anlaşılmasın. İçeride şimdi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar koğuşun kapısını açıyorlar. Masa tenisi oynuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, spor yapıyorsunuz oradaki insanlarla beraber. Sadece hapis hayatı akşam 6'da başlıyor. Sabah 9'a kadar. Ya sana bir sufi adam kitap okur, zikir yapar. Nedir ki Allah aşkına gece? Şimdi batıda bir kısım insanlar hapishaneyi çok daha konforlu ilişkiler açısından söylüyorum. Ziyaret açısından. Yan koğuşunda arkadaşsın, üst koğuşunda arkadaşsın. Bu yüzden inşallah bu ziyaret kültürünü canlandıralım hocam.
Evet, bunu şey yapmak lazım. Hani mesela en iyi yemek hangisi hocam? Beslenmeciler diyor ki diyetisyenler köydeki yemekler diyor.
Annenizin pişirdiği yemek.
He. Yani şimdi bu ziyaret geleneği de o da bizim köylerimizden gelen bir gelenek yani. Onun için şey insana iyi gelecektir yani. Köy yemekleri kadar otantiktir.
Özellikle de arif, alim, muhterem insanların ziyaretinde bulunmak. O zaman şunu da söyleyelim büyük güzel abilerimize. Siz de lütfen ziyaretçi kabul edin. Odamızda çay kaynasın ne bileyim değil mi?
Evet.
Bazı hocalarımız üniversitede, kıymetli hocam siz de bilirsiniz. Mesela bizim Allah selamet versin. Ethem hocamız, Ethem Cebecioğlu. Odasının kapısı devamlı açıktır.
Hocam ben o kapıdan çok girdim.
Ya.
Üniversitede ve çok geniş bir hoşgörüsü. Bir de hocam çok özel çaylar demler o yani odasında. Şimdi, bizzat kendisi yani.
Ethem Hoca'ya bakın. Benim bir kendi hatıram oldu. Doktora hocam İngiliz kendisi. İngiltere'de yaptık ya. 5 sene sonra ziyarete gittim. Çok güzel hediye aldım hocaya. Ya şans Ağustos ayında gitmişim. Hani nereden randevu alacağım? Telefonunu kaybetmişim. Uğrayayım fakülteye dedim.
He, göreyim.
Bulursam hediyemi veririm. 5 dakika. Hani çayın içerisinde bir şey diyemiyoruz. Orada çünkü çay kahve işi zor. Gittim. Tıklattım kapısını. Aa, hoca içerideymiş. Sayın derin dedi randevu olmadan geldiniz. Çok meşgulüm.
Ya halbuki dedim, ya
şimdi
yani.
Ne dersen de artık buna şimdi.
Bundan sonra.
Şu mübarek radyoda denmeyecek yani. Çok güzel hediyelerim. Hepsini geri götürdüm. Vermedim. Çok da kızdım tabii. Ya 5 sene sonra
o kadar uzaktan geliyorsun çünkü sen yani.
4-5 yıl hocalık yapmışsın. Ne kadar yani katı, duyarsız. Şimdi sana kasvete bulaşıyor bu tür tiplerden.
Evet.
O yüzden yani ziyaret ettiğimiz insanlar da böyle hakikaten sizin huysuz virgin dediğiniz tipler olmasın. Bana bir hakaret etsin de güleyim. Yok öyle değil.
Evet.
Bize güzel bir şey öğretsin. Bir hikmet öğretsin yani. Evet.
Kesinlikle.
Çok ilginç bir şey var. Zaruret olmadıkça gittiği şehirlerde 10 günden fazla kalmamalıdır. Bunun sebebini burada açıklamamış. Ne olabilir sizce hocam? Sırlı bir cümle. 10 günden fazla kalma gittiğin yerde diyor.
Yani
İşin yoksa tabii ki.
Belki evinden o kadar uzak durmanın iyi olmadığını söylüyordur. Belki insanlara yük oluyorsundur. Belki yani şeyini kaybedersin. Konsantrasyonunu kaybedersin. Şimdi mesela bazı insanlar da öyle şey yaşıyor hocam yani. Şehir şehir, kasaba kasaba gezerek. Eskiden bunlar daha fazla vardı.
Seyyah tipi insanlar.
Şimdi seyyah olarak yapsa o eyvallah bir şeyi var, bir projesi var. Öbür türlü şey yani sadece kafa dağıtmak için yani. Oradan oraya, oradan oraya. Şey gibi, serseri mayın gibi yani.
Geçen bir arkadaşım anlatmıştı. Hayatta bir arkadaşım. Program dinliyorsa da selam olsun. Ben doğmuşum diyor. Gece gündüz ağlamışım. Babam diyor kışın köyden kaçmış. Yan köyleri geze geze 2-3 ay eve gelmemiş diyor. Eskiden biliyorsunuz tekkeler var, köy odaları var. Yan evet. Köylerde işte muhabbetler var. Şu olabilir belki 10 gün yani bir yerde işinizi görmek için yeterli bir vakit. Uzunca bir vakit. Ondan sonra yani aidatlık yapmaya başlarsın. İnsanların vaktini çalmaya başlarsın. Tamam 10 gün kaldın hani istisnai durumlar hariç. O zaman artık daha fazla kalma diyor. Bu da ilginç bir şey.
Evet, yani şimdi hocam yazın gidiyoruz memlekete. Şimdi arkadaşların bağ bahçe işleri var. Bazılarının diyelim ki memuriyeti var, işi gücü var. Biz şöyle bir beklentiye giriyoruz yani. Ya benim de hiç şey etmedi, zaman geçirmedi. Ya senin tatil zamanın adamın çalışma zamanı. Adamın mesaisi, adamın hayatı devam ediyor. Adam tatilde değil yani. Dolayısıyla adam tatilde sana tüm zamanlarını ayırmak gibi bir imkanı yok yani. Onu şey etmek yanlış yani.
Bazı yer yazıyor, en iyi dost meşgul etmeyen dosttur. Memurlar için doğru bu. Çünkü biz memursanız, işçiyseniz o sizin o vaktinizi size işveren satın almış sizden, değil mi hocam?
Evet.
Ama tüccarsın, vaktinde müsait, emeklisin. Artık bu tür insanların da, özellikle bilgili insanların böyle komşulara, akrabaya, eşe dosta kapı açması bence güzel olur diyorum.
Kesinlikle hocam, şeyde bazı internet programları var hocam, isim vermeyeyim. Diyelim ki benim oğlan Almanya'daydı staj için, bitti. Baba dedi, ben Kuzey Avrupa'yı gezmek istiyorum. Dedim oğlum sen bilirsin. Ama bütçeni ayarla yani. Neredeyse hocam ayırdığı bütçeyi hiç kullanmadı. O şeyden, uygulamadan hocam giriyor. Misafir olabilecek olduğu evler. Adamlar diyor ki ben şu tarz misafirler kabul ediyorum.
Çok ilginç.
Onunla ilgili o programda hocam, uygulamada şeyler var. Puanlar verilmiş ona. Yani bu adamın misafirperverlikten 5 üzerinden 5 yıldız almış yani.
Orada kalıyorsun sen.
Orada kalıyorsun. Adam şey diyor, kendi beklentilerini söylüyor. Çok marjinalleri de var yani. Şey diyor, normalde Avrupa'da hocam siz hocanıza gittiniz.
Almadı ya, normalde almazsa.
Mesela adam şey, evinde misafir ettiği gibi birlikte gezip tozmuş, yemekleri ısmarlanmış vesaire vesaire yani.
İmkanı var adamın.
Var.
Yeni insan tanışmayı
ama
seviyor.
Şey, güzel bir şey işte mesela bu uygulama aslında hocam neyi telafi ediyor? Ziyaret geleneği kalkmış ya hocam. Komşuluk geleneği kalkmış ya. Böylece bir şey göreyim diyor. Yani özelliklerini de sayıyor. Benim beklediğim misafir profili bu diyor. Benim profilim bu diyor. Denk düşersek, bir de bu uygulama puan veriyor herkese.
Size de veriyor belki puan.
Tabii size de, o çünkü misafir kalmışsınız. Uymuş musunuz adamın beklentisi standartlara?
Belki adam kabul etmeyecek.
He.
Vallahi hocam güzel bir uygulamaymış. Keşke biz de böyle ilginç şeyler uygulasak.
Yani işte şey bu aynı zamanda hocam. Komşuluk ve ziyaret kültürü ortadan kalkınca insanlar telafi için artık uluslararası açılıyor yani.
Evvelden Tanrı misafiri kavramı var değil mi
evet,
hocam?
Evet, evet yani.
Akşam vakti birisi kapınızı çalar. Ya ben yoldayım, yolda kaldım. Tanrı misafiriyim, siz de kalabilir miyim der. Siz de seve seve alırdınız. Tabii
hocam şey vardı ya, misafir odası diye bir kavram vardı hocam.
Evlerimizde.
Böyle en girilmesi, çocukken bize yani girilmesi yasak olan oda orasıydı hocam.
Şimdi hala var ama misafir gelmiyor veya misafiri alacak gönlümüzde
hocam,
yer
nerede?
Kalmadı.
Peki çok geniş evlerde tamam da hocam. Yani İstanbul'da evler ortalama 3+1 hocam.
Evet.
Ve ortalama bir evde de yaşayan insan 4-5.
Öyle olunca diyorsunuz yerde kalmıyor peki.
Yok yani.
Eyvallah. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Ne diyor? Gittiği yerde eğlenceyle vakit kaybetmemeli. İçinden devamlı olarak zikir, tesbih ve bildiği ayetleri okumakla meşgul olmalıdır. Hani gezerken de bu gezmek tamamen boş bir vakit, öldürülmesi gereken bir vakit değildir. Hem gez, hem bilgini artır. Tefekkür ve zikir de yap. Sevap da kazan.
Evet Şan hocam, orada çok güzel bir kelime kullandınız. Vakit öldürmek. Ya ne kadar kötü bir şey. Hocam öldürüyorsun. Ve zaman kadar kıymetli bir şey ve zaman kadar da stoklanamayacak bir şey hocam. Zamanı stoklayabiliyor musun? Paranı stoklarsın hocam. İşte eşyanı stoklarsın. Şunu saklarsın ama zamanı saklayamazsın, stoklayamazsın yani. Ve gerçekten ne yapıyorsun? Öldürüyorsun. Ve işin ilginci hocam, öldürdüğünde şeyi alamıyorsun. Sonucunda o an çok eğlenceli gelebiliyor sana vakit öldürürken. Mesela işte kanallar arasında dolaşıp duruyorsun, tamam mı? Halbuki bir tane nitelikli film seçip onu seyretsen.
Bir şey öğreneceksin.
He, bir şey öğreneceksin.
Belgesel seyretsen.
Belgesel olabilir, film olabilir. Mesela ben bir tane film izlemiştim. Çok ilginç gelmişti bana. Bir otistik çocuk vardı. Annesi onu duymuş bir şekilde. Katil balinaların yüzdüğü bir körfeze götürmüş. Şehirden uzak. Mesela oradaki otistik çocuğun o şeyle katil balina ile ilişkisi var. Çok şey gelmişti, ilginç gelmişti. Yani filmde tabii hoş olmayan tipik batılı filmlerde olduğu gibi sahneler var da geçeceksin bazı şeyleri.
Hikmet boyutuyla bakarsanız diyorsunuz, her şeyden bir öğrenme, ders yani alma durumu var diyorsunuz.
Bir şeye odaklanmak, yani onun şeyini vermek, hakkını vermek. Biz şey diyoruz böyle, bir tane hocam şey var, böyle bütün renklerin olduğu bir tane yelpaze var. Çok hızlı çevirdiğin zaman dışarıdan bakan beyaz görüyor. Çünkü aslında beyaz bütün renklerin karışımı. Şimdi ama hayatın rengi sadece beyaz değil, o rengarenk. Hayatı o kadar hızlı yaşadığınız zaman hocam, o şeyi göremiyorsun.
Monotonluk başlıyor. Yani
yedi rengi göremiyorsun, monotonluk başlıyor.
Misafiri kabul etmiyorsun, ziyaretçileri ilgilenmiyorsun. Bak şimdi hocam şu şeyle bitirelim. İçinden zikir ve tesbih ile meşgul olurken ona bir şey sorulursa cevap vermeyi tespitten daha mühim tutmalıdır. Yani ben şimdi zikirle meşgulüm, siz de bana bir şey sordunuz. O arada evet, diyor, cevap vermek bir müminin gönlünü ferahlatmak daha önemlidir. Senin tespitten daha önemlidir diyor. Bu da çok ilginç geldi bana. Yani böylece her şeyi öğrenmiş oluyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin dilinden kıymetli hocam.
Evet, yani şey çok önemli. Yani insan sorarak öğreniyor hocam.
Ya.
Yani bir şey dinlemek, kafandaki soruya cevap aradığı zaman öğrenme motivasyonu çok yüksek oluyor insanın. Bu durumda sorunun muhatap olan insan da esirgememesi lazım.
Ya ben şimdi zikir çekiyorum canım, sen de neden çıktın, gafil dememesi lazım.
Evet.
Bu kardeşim bana bir şey sormuş. İbadet, zikir güzel ama Allah'ın bana ihtiyacı yok. Bu adam bana şunun ihtiyacı var deyip, tabii farzlar hariç hocam, ilgilenmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Ali Rıza Bayzan hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Seyahat nasıl yapılır? Seyahatin şartlarından falan bahsettik. Ama hocam bak, bunu da şöyle kullanmayalım. Kadınla bir yere gideceğiz, masraf olmasın diye. Son anda içime kara bir şey düştü, ben gitmiyorum deyip yani hele de bir hanımın akrabasıysa hocam, bak sen şimdi yandaki hele abi. Eyvallah. Peki hocam, çok teşekkür. Elinize, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.